Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı günler muhterem dinleyenlerim. Kalbi Hayat serlevhalı programımızda bugün kalbin hastalanışı, hasta oluşu ve hasta kalp haline dönüşü üzerinde durmuş olacağız. Maddi kalp hastalandığı gibi manevi kalplerde de hastalık olur. Belki hastalığın büyüğü orada olur. Maddi bedenimiz bir şekilde tedavi kabul ettiği gibi manevi dünyamız da hastalanınca onun da kendine göre tedavi yolları vardır. Nasıl insan hastalığını önemsemez ve sonra hastalık bütün vücudunu sarar ve neticede artık kurtulma ümidi gittikçe zayıflarsa, aynı şekilde manevi kalpte de hastalık ciddiye alınmaz ve ilgilenilmezse, tedavi yoluna başvurulmazsa, zaman içerisinde insan hakikati geri dönülmez bir şekilde hastalığın içerisinde kaybolup helake doğru sürüklenebilir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Kur'an-ı Azimüşşan'da kalp hastalığından bahseden ayetler, genel olarak münafıklar ve imanda kusuru olanlar hakkındadır. Daha çok akide merkezlidir. Ahlaki zaaflar da zaman zaman hastalık olarak anlatılmıştır. Münafıklarla ilgili ayetlerden bazılarının meallerini burada vermek faydalı olacaktır. Mesela Bakara suresi ayet 10'da Rabbimiz buyurur ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık deyip de gerçekte inanmamış olan o kimselerin kalplerinde büyük bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarına hastalık katmıştır. Maide suresi 52. ayette de kalplerinde hastalık bulunanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek o Yahudi ve Hristiyanların dostluğuna koşuştuklarını görürsün buyuruyor Rabbimiz. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle Müslümanlardan başkalarını kendilerine dost edinmeye koşuşmak, onlara yönelmek, onlardan imdat beklemek, bunlar da kalp hastalığı olarak Rabbimiz tarafından bize haber veriliyor. Tevbe suresi 123-125'te, ey müminler, etrafınızda bulunan kafirlerle savaşın, onlar sizde bir kuvvet ve sertlik görsünler. Bilin ki Allah muttakilerle, takva sahipleriyle beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, onlardan kimi bu hanginizin imanını artırdı der alaylı bir şekilde. Bu inananların imanını artırır, kemale erdirir ve onlar bununla sevinirler. Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince bu sure onların murdarlıklarına murdarlık katar ve onlar kafir olarak ölürler. Evet, hasta kalplerin Allah'ın ayetlerine bakışı alaylı bir şekilde, efendim, bu ayet, bu mesaj hanginizin imanını artırdı diyerek adeta istihza ederler. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerler itibariyle değerlendirildiğinde kalpleri hasta olarak nitelenen bu kimselerin gönülden inanmadıkları halde dilleriyle inandıklarını söyleyen münafıklar olduğu görülecektir. Şu ayetler ise gönüllerine imanın tam olarak yerleşmediği kimseler hakkındadır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar sizin için ey müminler. Bunları dinleri aldatmış. Baksana başa çıkamayacakları bir kuvvetle savaşmaya kalkıyorlar diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah daima galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Dikkat edilirse burada münafıklardan ayrı olarak hastalık bulunan bahsediliyor ki bunlar daha çok imanı tam oturmamış, içinde hala gelgitleri olan, şüpheleri var olan kimselerdir. Zayıf imanlı kimseler diyelim biz bunlara. Yine Muhammed Suresi ayet 20-21'de şöyle buyrulur meal olarak. Müminler savaş hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün ey Habibim. Onlara yakışan da zaten budur. Esasen onlara düşen itaat etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a verdikleri söze sadık kalsalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Yine Ahzab suresi ayet 10 ve 12'de o İslam düşmanlarının, müşriklerin Hendek gazası sırasında hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan vadinin üstünden ve alt yanından üzerinize yürüdükleri zaman gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada müminler imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. İşte bu ayette de açıkça görülüyor ki kalpteki hastalık esasen dine ve dinin esaslarına Allah'a ve Allah'tan gelene karşı tam teslim olamamanın, gelgitler yaşamanın bir sonucu. Bu ayetlerin yorumunda kalplerinde hastalık bulunanların kafirler, münafıklar ve imanlarında şüphe duyanlar olduğu söylenmiştir muhtelif tefsirlerde. Söz konusu ayetlerde münafıkların ayrıca zikredilmesi bazı müfessirlerin de ifade ettikleri gibi iman ettikleri halde iman gönüllerine tam yerleşmemiş olan kişilerin de gönüllerinin hasta olduğu sonucunu vermesi bakımından dikkat çekicidir. Başka bir ayette de kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler birlikte zikredilmiştir. Mesela Müddessir suresi ayet 31'de Rabbimiz şöyle buyurur mealen. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını artırsın, hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. Bir başka ayette ise kalp hastalığı ahlaki zaaf olarak işaret edilmiştir. Mesela yine Ahzab suresi ayet 32'de ey peygamber hanımları, ezvacı tahirata hitaben Cenab-ı Hak ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Dilimize hastalık diye tercüme edilen ve ayeti kerimede maraz diye geçen kelime Genel olarak bedenin sağlam yapısını zedeleyen, dengesini bozan ve uzuvların vazifelerini gereği gibi yapmalarına engel olan arızi bir durum, yani sonradan bir şekilde ortaya çıkan bir hal, bir durum şeklinde tarif edilmiştir. Maraz kelimesi, yani hastalık anlamındaki bu maraz kelimesi, maddi cismani hastalıklar için kullanıldığı gibi manevi hastalıklar için de kullanılmıştır. Bazı alimler söz konusu bu kelimenin ahlaki konularda hakikat anlamında değil de mecaz anlamında kullanıldığını söylemişlerdir. Mesela Fahrettin Razi, büyük müfessir, maraz kelimesini bulunduğu bölgeden ortaya çıkan fiillere zarar veren bir vasıftır şeklinde tarif ettikten sonra kalbin özelliğinin, manevi kalbin özelliğinin marifetullah, yani Allah'ı tanımak ve Allah'a itaat olduğunu ve bu sebeple kalbin bu vasfına mani olan her çeşit sıfatın kalp hastalığı diye isimlendirilebileceğini söyler. Zira eğer bir kalpte marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma, onu gereği gibi tazim etme ve Allah'a itaat ve teslimiyet noktasında zaaf gösterme halleri bir kalpte ortaya çıkıyorsa, bu kalp sıhhatli bir kalp değildir diyor İmam Gazali. Affedersiniz, Fahrettin Razi. Gazali de buna yakın ifadelerle kalp hastalığına işaret eder. Ona göre her bir uzvun bir yaratılış sebebi vardır. Herhangi bir uzuv yaratılış gayesini yerine getiremiyorsa hasta demektir. Kalbin yaratılış sebebi ilim, hikmet, marifetullah, Allah'ı tanıma bilgisi, muhabbetullah, Allah sevgisi, ibadet sevgisi, Allah zikrinden zevk almak ve Allah'ı her şeye tercih etmektir. Kalp bu vazifelerini gereği gibi yerine getiremiyorsa kusuru nispetinde hasta demektir diyor İmam Gazali Hazretleri. Yani bir kalpten hikmet çıkmıyorsa, doğmuyorsa, Allah'a karşı bir tazim duygusu, bir ürperti, iç yöneliş, huşu, hudu dediğimiz, Rabb'e karşı böyle bir niyaz hali orada oluşmuyorsa, Allah sevgisi gönülde yeşermiyorsa, ibadetlere karşı bir ilgisizlik, tembellik söz konusuysa, Allah'ın adının anılması yönünden kalp adeta tutukluk yapıyorsa, işte burada bir hastalıktan bahsetmek mümkündür diyor Gazali Hazretleri. İbn-i Teymiye, kalp hastalıklarıyla ilgili olarak özel olarak yazdığı risalesinde bu konuyu daha geniş bir şekilde ele alır ve özetle şunları söyler. Beden hastalığı sıhhat ve düzenin zıttıdır. İdrak ve tabii hareketi bozan şeydir. Körlük mesela, körlük, sağırlık gibi bir şeyin tamamen gitmesi idrak hastalığı olduğu gibi, ki doğru göremezseniz, doğru duyamazsanız, doğru değerlendirme şansına sahip değilsiniz. Ve dolayısıyla idrakte bir belli başlı anlayışlarda zafiyet doğabilir. Bunlar nasıl bir hastalıktır? Aynı şekilde tatlıyı acı algılamak şeklinde tezahür eden, eşyayı olduğu gibi anlayamamak da bir idrak hastalığıdır. Bedenin tabii hareketinin bozulması ise kuvvetin zayıflaması, gıdaları sevmemek, zararlı şeyleri sevmek ve dolayısıyla elem çekmek gibi sonuçlar ortaya çıkarır. Normal kalıbımızın hastalığında bu tür sonuçlar ortaya çıkar. Kişi bu hastalıklara müptela olmasına rağmen ölmeyebilir. Fakat iradi hareketlerde, yani isteğe bağlı hareketlerde genel olarak bedende bir elem meydana gelir. Bir acı duyar insan. Bunları istediği gibi yapamaz. Bu da kemiyet ya da keyfiyetin bozulmasından ileri gelir. İşte kalp hastalığı da beden hastalığı gibi tasavvur ve iradenin bozulmasına sebep olan şeylerdir. Tasavvur şüphelerle bozulur. Bu kişi hakikati göremez. Görse bile yanlış görür. İradesi bozulur, hak ve hakikate buğz eder. Batılı sever. Bu sebeple maraz, yani kalp hastalığı, şek ve reyb ile tefsir edilir. İkisi de şüphe demektir. Bazen de zina şehveti olarak yorumlanır kalpteki hastalık, ki biraz önceki ayette ona işaret vardı. Maraz kelimesi esasen ölümün bir alt derecesidir. Henüz daha ölmemiş ama hasta. Hastalık sebebinin çoğalmasıyla artar. Esasen kalp hastalığı kalpte oluşan bir acıdan ibarettir. Şüphe ve cehalet kalbe acı verir. Kalp hiçbir şey bilmeyecek olursa cehli mutlak, yani o zaman ölmüş gibi olur, karanlıkta kalır. Cehaletin herhangi bir cüzü varsa hasta olur. Böyle birisi için ölüm ve hastalık veya sağlık ve şifadan birisi vardır. Kalp hastalığı şüphe ve şehvetle beslenerek şiddetlenir. Hikmet ve öğüt şifa sebeplerinden bazılarıdır. Evet, İbn-i Teymiye kalp hastalığıyla ilgili beden hastalığına benzeterek böyle bir izah yoluna girer. Aşağı yukarı hemen hemen görüldüğü üzere gerek Gazali'nin, gerek Fahri Razi'nin, gerek diğer alimlerimizin bakışı birbirine yakındır. Alimlerimiz kalbi hastalıkları genelde itikadi ve ahlaki olmak üzere iki kısımda incelemişlerdir. Yani inanca dair kalp hastalıkları vardır, ahlaka dair kalp hastalıkları vardır. Buna göre inkar, nifak, yani münafıklık, ikiyüzlülük, olduğu gibi görünmemek, şirk, Allah'a ortak koşmak, kalpte Allah'tan başka ilahlar oluşturmak, cehalet ve şüphe gibi inanç sapmaları itikadi hastalıklar olarak gösterilirken, şehvete düşkünlük, günah tutkusu, korkaklık, cimrilik, riya, kibir, kin, haset ve dünya sevgisi gibi vasıflar da kalpte ahlaki yaralar olarak izah edilir, anlatılır. Efendim, dikkat edilirse bunların her biri gerçekten kalbin esas fonksiyonu olan idrak fonksiyonu, anlama fonksiyonunu kapatan şeylerdir. Bir şekilde kalbin perdeleridir. İtikada ait olanlar daha kalın perdelerdir. Mesela işte inkar ne büyük bir hastalıktır. Görmezden gelmek, nankörlük, hakikati bilerek örtmek, hakikate kulaklarını tıkamak. Böyle bir kalp, hakikate karşı kendini kapatmış kalp, hasta bir kalptir. Nifak böyle bir şeydir. Cehalet böyle bir şeydir. Kur'an-ı Azimüşşan peygamberlerin ve kitapların gönderiliş hikmetinden bahsederken, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaları için gönderildiğinden bahseder. Peygamberler de bunun için gönderilmiştir. Kitaplar da bunun için indirilmiştir. Şayet bir kalp düşünün ki pencerelerini ilahi mesajlara kapatmıştır. O kalp karanlıklar içindedir. Ve idrak melekesi artık doğru çalışmaz. Nasıl karanlıkta yürüyen bir insanın çamura düşmesi, çukura düşmesi, kendini efendim helake sürükleyecek noktalara gitmesi her zaman nasıl mümkünse, aynı şekilde kalp gözünün önüne böyle inkar perdesini çeken, münafıklık perdesi çeken, şirk perdesi çeken, cehalet perdesi çeken, şüphe bulutlarını kalbe davet eden kimselerin elbette kalpleri hasta olacaktır. Yani sıhhatli olmayacaktır. Belki kalbi selim kelimesinin çok farklı şekillerde de izahları elbette var. Daha önceki programlarımızda bunun üzerine de durduk. Ama kalbi selime sıhhatli kalp demek mümkün. Hastalıktan arınmış kalp. İşte Allah herkese başlangıç itibariyle selim bir kalp lütfetmiş olmasına rağmen birçok kalp zaman içerisinde itikadi olarak yaralanıyor, hastalanıyor. Ahlaki bakımdan yaralanıp hastalanıyor. Nasıl işte bu şekilde itikadi hastalıklar kalpte yaralar açıyorsa, büyük büyük hastalıklara sebebiyet veriyorsa, aynı şekilde ahlaki zaaflar da kalp yaralarıdır, kalp hastalıklarıdır. İnşallah ikinci bölümde, programımızın ikinci bölümde kalbin ahlaki bakımdan yaralanması üzerinde duralım. O hastalıklardan bahsedelim ve bu hastalıkların nasıl şifaya erişeceği konusunda da Rabbimizin, Habibullah Efendimizin ve hak dostlarının irşatlarına kulak verelim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim.
Kalbi Hayat kısa bir aranın ardından devam edecek.
Doldurur da ile taşı doldurur da ile taşı, bilmem neden garip başı. Ya Rabbim ola halim benim, ya Rabbim ola halim benim. Bilmem neden garip başı. Ya Rabbim ola halim benim, ya Rabbim ola halim benim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu.
Sesi Erkam Radyo.
Kalbi Hayat devam ediyor.
Tekrar merhabalar aziz dinleyenlerim. Hasta kalplerden bahsediyoruz. Birinci bölümde hastalığın ne olduğu üzerinde durduk. Ve hastalığın iki çeşit, kalplerde bulunan hastalığın iki ana grupta değerlendirilebileceğine dikkat çektik. Ve bu hastalıkların bir türünün itikadi hastalıklar olduğu, imana dayalı, inanca dayalı hastalıklar olduğu, bu çerçevede inkar, nifak, şirk, cehalet ve şüphe gibi inanç sapmalarının bu hastalık türlerine efendim örnek olarak verilebileceğini söylemiştik. Şimdi de ahlaki anlamda kalp hastalıkları üzerinde duruyorduk. Efendim bu burada da ahlaki hastalıklar olarak daha çok şehvete düşkünlük, günah tutkusu, korkaklık, cimrilik, riya, kibir, kin, haset ve dünya sevgisi, aşırı dünya tutkusu gibi vasıflar kalpte farklı yaralar açar. Onlar da kalbi işlevsiz hale getirir, fonksiyonunu yerine getiremeyecek duruma düşürür demiştik. Evet, düşünün ki bir insanın yüreğinde haset hastalığı başlamıştır. O insanın hakikati görmesi mümkün müdür? Efendim, eşyaya hakkını vermesi mümkün müdür? İnsanlara sıhhatli bir bakış açısı geliştirmesi, onlarla nitelikli bir ilişkiler sistemini geliştirebilmesi mümkün müdür? El cevap mümkün değildir. Kibir düşünün. Bir yürekte kibir hastalığı varsa o da efendim gerek düşünce dünyasında, gerek duygu dünyasında, gerekse davranışlarında yalpalamalar ortaya koyacaktır. Kendini büyük görecek, kendini beğenecek ve hakikatlere böyle bir isli pencereden bakacaktır. Kirli bir cam düşünün, kirli bir pencere düşünün ya da buğulanmış bir gözlük düşünün. Onunla hakikatleri ne kadar net görebilirsiniz, göremezsiniz. Aynen bunun gibi kalbe bu anlamdaki ahlaki hastalıklar bir şekilde perd olursa o kalpte esasen hasta kalpler zümresine dahil olur. Kalp hastalığının esas sebebi olarak temeli cehalet ve itikat zayıflığına dayanan nefsin zararlı isteklerine tabi olma özelliği gösterilmiştir genelde alimlerimiz tarafından. Yani nefsin arzularını aşırı bir şekilde yerine getirme hevesi, hevaya tebaiyet diyoruz, hevaya tabi olmak diyoruz biz buna. Nefsin bir şekilde farklı farklı kendine putlar edinmesi gibi bir şey. Esas bunlar kalbi hasta kılıyor. Mesela dünya sevgisi ya da bir takım sevgiler insanı bu şekilde hasta haline dönüştürebiliyor. Günahların artması hastalığı artıracak ve belki de kalbi ölümcül bir hastalığa, yani kalbin mühürlenmesine doğru götürebilecektir. Kalp hastalığına müptela olmuş kimselerde çok geçmeden hastalık belirtileri ortaya çıkacaktır. Gönül yaraları yüzlerine vuracak ve daha çok da sözleri kendilerini ele verecektir. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle ifade eder. Muhammed Suresi ayet 30'da buyurur ki Rabbimiz mealen, biz dileseydik o kalpleri hasta olanları sana gösterirdik de sen de onları simalarından tanırdın. Sen yine de onları konuşma tarzlarından tanırsın ey Habibim. Allah işlediklerinizi bilir. Bakınız, hasta kalp kendini bir şekilde ele veriyor. Sen diyor yüzlerinden tanırsın onları. Sözlerinden tanırsın onları. Demek ki söze ve yüze bir şekilde efendim vuran bir kalp hastalığı. Gazali'nin de ifade ettiği gibi kalp illetinin ana sebebi nefsin lüzumsuz ve menfi isteklerinin peşine takılmaktır. Yapılan olumsuz davranışlar sebebiyle perdelenen kalp hakikati ya hiç göremeyecek, görse bile eksik ya da yanlış görecektir. Düşünün, gözünde şaşılık olan kişi biri iki görür, bir bardağı iki bardak görür. Onun için gözdeki şaşılığı gidermeden sıhhatli değerlendirme beklenemez. Kalp de böyledir. Kalp gözünde de şaşılıklar meydana gelir. Kalp kulağına bazen pamuklar tıkanır. O da doğru bilgi alamadığı için doğru sonuçlara erişemez. Bu bakımdan o kalbin hastalığının bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Hakikat tam görünmeyince kalp hakikate karşı şüpheye düşecektir. İmanın mahalli olan kalp bu şekilde yara alınca iman da gücünü yitirecektir. Neticede zayıf bir iman sıhhatli davranışların sergilenmesi için yetmeyecektir. Artık yaralı gönül Allah ve Resulüne karşı gerekli saygı ve sevgiyi gösteremeyeceğinden kulluğa da sıkı sarılamayacak ve işi kenarından tutacaktır. Böyle şüpheler içinde gelgit yapan bir kalp de şeytanın fitnelerine kanacak ve iç ızdırabıyla şifaya kavuşuncaya kadar sürekli kıvranacaktır. Şu ayetler belki bu konumuz açısından dikkat çekicidir. Nur Suresi 47-51'de Rabbimiz buyurur ki, Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra onlardan bir grup bunun ardından dönüyor. Bunlar mümin değillerdir. Resul'ün aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman hemen onlardan bir grup yüz çevirirler. Eğer hüküm kendi lehlerine olursa itaat ederek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerdir. Elçinin aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte umduklarına erenler bunlardır, bunlar. Yani nefsin arzuları kalbin önüne bir perde gibi gerilince kalp doğru bir şekilde değerlendirmeden mahrum hale geliyor. Allah'a ve Resulüne karşı bile bir şekilde güven duyamayacak bir noktaya düşüyor. Kendini Allah ve Resulünün önüne koyuyor. Yüce Rabbimiz Hucurat suresinde "Ey müminler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin." buyurur. Yani kendinizi ilahlaştırmayın. Kendinizi peygamberleştirmeyin. Yani peygamber yerine koymayın. Onun dediklerinin peşinden gitmeye bakın. Sizin için yapacağınız en doğru şey budur. Bugün bakıyorsunuz insanlar günümüzde bazen efendim akademik çalışmayı yapan insanlar sanki Resulullah dini onlar kadar anlayamamış gibi Resulullah'ın anlayışını sorguluyorlar. İşte bu hastalıklı bir kalbin bakış açısıdır. Resulullah'a şüpheyle yaklaşmak. Resulullah'ın önüne geçmeyi kendinde bulmak, böyle bir cüreti efendim gösterebilmek hakikaten hasta kalbin dışa vuruşudur bunlar. Bu davranışlar. Öyle sözler işitiyorsunuz ki Kitabullah hakkında, Kur'an-ı Azimüşşan hakkında, Resulullah hakkında, sahabe hakkında. Esasen insanlar o sözleriyle belki kendi iç alemlerini ortaya çıkarıyorlar. Belki farkında değiller. Ama Rabbimiz bakınız, yoksa diyor kalplerinde böylelerin hastalık mı var? Hangi şeyden şüphe ediyorlar? Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Allah'ın Habibinden daha güzel ilahi mesajları anlayan ve açıklayan kim olabilir? Bir başka ayette yine Rabbimiz Tevbe suresi 44 ve 45'te şöyle buyurur. Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten geri kalmaları için senden izin istemezler. Allah muttakileri bilir. Ancak Allah ve Resulüne inanmayan ve kalpleri şüpheye düşmüş ve şüpheleri içinde bocalayıp duranlar geri kalmak için senden izin isterler. Yani Allah yolunda cihat dendiği zaman, Allah yolunda hizmet dendiği zaman geri kalan kimseler esasen kalplerinde böyle bir imani bakımdan, inanç bakımından, itikat bakımından hastalık bulunan kimselerdir diyor Cenab-ı Hak. O kalp daha sıhhatli bir kalp değil, selim bir kalp değil. Yüce Rabbimiz kullarından günah ve şüphelerle yaralanmamış bir gönül istemektedir. İnançta, dolayısıyla kalpte açılan bir gedik ne kadar küçük olursa olsun, küçümsenemeyecek büyük bir yaradır. Zira itikada ve kalbe yönelik her bir yaranın imanla bağdaştırılamayacak söz ve davranışlara sebep olacağı açıktır. Bu sebeple imandan sonra şüpheye düşmemek gerçek mümin olmanın en önemli hususiyetlerinden biri olarak vurgulanmıştır Hucurat suresinde. Cenab-ı Hak Hucurat'ta 15. ayette "İnnemel müminûnellezîne" diye başlar. Müminler ancak şu kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Sonra da asla şüpheye düşmemişlerdir buyurur. Mallarıyla ve canlarıyla da Allah yolunda cihad etmişlerdir. İşte sadık olan müminler bunlardır der Rabbimiz bu ayette. Hucurat suresi ayet 15'te. Demek ki imandan sonra şüpheye düşmemek. Eğer şüphe emareleri başlamışsa o kalpteki yaranın, kalpteki hastalığın habercisidir. Tedavi için acele etmek lazım. Kalbin hastalığı arızidir. Yani fıtri değil. Baştan hasta kalp verilmiyor kimseye. Sonradan bir takım şeylerle arızalanıyor bu kalp. Başlangıçta hiçbir kalp hasta değil. Herkese selim bir fıtrat veriyor Cenab-ı Hak. Tertemiz fıtrat üzere doğuyor. İnsanlar İslam'ı kabule hazır. Binaenaleyh şüphe, imansızlık, itikatsızlık da insanda asıl değil. Sonradan ortaya çıkan hususlardır. Bu şüpheler, inkarlar, inançsızlıklar. Yakın çevresinden etkileniyor. Annesinden, babasından, arkadaşlarından, yaşadığı mahalleden, ülkesinden, gözünün, kulağının gördüklerinden etkileniyor insanlar. Ve o selim fıtrat, o arı duru fıtrat, o arı duru gönül, öz yavaş yavaş hastalanıyor, kararmaya başlıyor. Bu sebeple her maraz, yani her hastalık esasen kalp mühürlenmedikçe tedavi edilebilir demektir. Yani her hastalığın bir tedavisi mutlaka vardır. Önemli olan doğru tabibi bulmak, hastalığa doğru teşhis koymak ve tedavi için gayret sarf etmektir. Üzerimize düşeni yapmaktır. Kur'an, imanla bağdaşmayan davranışları kalbin hasta oluşuna bağlamıştır. Bunun içindir ki, gönüllerine iman girmemiş münafıkların her bir sözü ve davranışı kalplerindeki yarayı ele veren işaretler olarak gösterilmiştir. İman etmekle birlikte gönülleri mutmain olamamış ya da imanda kemal noktasına henüz ulaşamamış kimseler de hallerinin tabii bir sonucu olarak zaman zaman mümine yakışmayan tutumlar sergilemişlerdir. Bedeni hastalıklar zarar bakımından farklı olduğu gibi manevi hastalıkların tahribatı da derece derecedir. Bununla birlikte hiçbir hastalığı da küçük görmemek sıhhatin muhafazası için lüzumludur. Allah'ı tanıma ilmi, marifetullah ve sevme, yani muhabbetullah mahalli olan kalbin hasta oluşu marifet ve sevginin zedelenmesine sebep olduğundan gönlü hak hakikate karşı gaflete düşürmektedir. Gaflet günaha, günah da hastalığa sebep olmuş ve kalp şüphe karanlığında yolunu şaşırmıştır. Artık böyle bir kalbin sahibi Allah'ı gereği gibi tanıyamadığı için onu değil başkasını daha çok sevecek ve dünyayı ahirete tercih edecektir. Yüzünü dünyaya çeviren ve ona tutkuyla bağlanan kimse ise salih ameller yapamayacaktır. Artık iç alemi bu şekilde yaralanmış bir kimseden sıhhatli söz ve davranışlar beklemek mümkün değildir. Yapılması gereken hastalığın tedavi edilmesidir. Allah Resulü'nün kalplerin şifası zikrullah'tır ifadeleri tedavinin zikirle olacağını göstermesi bakımından da önemlidir. Esasen şifayı veren Allah'tır, şafii mutlak odur. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan gelen bir zikir olduğunu biliyoruz. Evet. Ve Rabbimiz Kur'an'ı takdim ederken göğüslerde olan hastalıklara bir şifa diye takdim eder. Ve şifaul lima fis sudur buyurur. Yani o sadırlarda, göğüslerde hastalıklı kalplere bir şifa olarak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'ı bize sunar. Demek ki Kur'an'ın esasen her bir ayeti kalbin hasta olan bir takım yönlerini şifaya kavuşturabilecek manevi bir iksir demektir. Her bir ayet. Kimi ayetler inanç yönünden zaaf noktalarımızı tamir eder. Kimi ayetler ahlaki zaaflarımızı tamir eder. Duygularımızı tarif eder, tamir eder, şifaya kavuşturur. Sıhhatli duygular yükler içimize. hastalıklı duyguları yok eder. قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batıl zail oldu, batıl kayboldu. İşte tamamen haktan gelen hakikatler mecmuası olan Kur'an-ı Azimüşşan, iç dünyamızdaki, hayatımızdaki bütün batılları yıkabilecek kadar güçlü bir hakikattir. Önemli olan o hakikatle isteyerek buluşmaktır. Onu hayatımıza monte edebilmektir. Onu hayat haline dönüştürebilmektir. Kur'an yaşandıkça insan sıhhat bulur. Manevi dünya öyle sıhhat bulur. Hayata dair bakış açılarımız öyle sıhhatli hale gelir. Aksi halde nefsimizin ve şeytanın vesveseleriyle oluşan iç dünyamız tamamen alabora olmuş bir gemi gibi, dümeni kırılmış bir gemi gibi, nereye savrulacağı belli olmayan bir dünyaya dönüşür iç alemimiz. Ve böyle bir dünyada huzurdan eser kalmaz. Daima tedirginlikler, daima korkular vardır. Evet, kalplerin şifası Allah zikriyledir. Allah zikrinin en büyük zikri Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Namazlarımızdır, ibadetlerimizdir. Bize Rabbi hatırlatan her türlü zikirdir. La ilahe illallah zikridir. Zat zikri Allah zikridir. Esma-i ilahiyedir. İstiğfarlarımızdır. İstiğfarlar şifa öncesi, müdahale öncesi, ameliyat öncesi bir temizlik gibidir. Kur'an-ı Kerim inançsızlık ve şüphe karanlıklarını aydınlatan bir nur olarak sunulur bize. Bozuk inançlar, ahlaki zaaflar Kur'an'la düzeltilebildiği gibi amellerin faydalı ve zararlı olanları da onunla ayırt edilebilecektir. Fakat unutmamak gerekir ki gönüllerdeki hastalıklara şifa olarak takdim edilen Kur'an-ı Kerim ancak onun hak kelamı olduğuna inanan müminler için tedavi edici bir özelliğe sahiptir. Kur'an'ın tesir göstermesi iman kadardır. Aynı Kur'an kendini tasdik etmeyenlere ve şüpheyle yaklaşanlara karşı ise hastalıklarını ve hüsranlarını artırıcı bir fonksiyon icra etmektedir. Evet, bu da bu işin sihirli cümlesidir. Kur'an her okuyana şifa vermiyor. Her dinleyene şifa vermiyor. Şifa vermesi için, Kur'an'ın şifa vermesi için ona saygıyla, önce imanla yaklaşmak gerekiyor. Rabbin kelamı olarak bütün özbenliğimizle yaklaşmamız gerekiyor. Ve Kur'an'ın verdiği mesajlara tam inanarak, gönülden tasdik ederek, onları hayat haline getirme azmini kuşanarak yola çıkılırsa elbette bu Kur'an insanı selim bir hale dönüştürür. Yani kalbini selim eder, halini selim eder, hayatını selim eder. Ne demek selim etmek? Sıhhatli hale getirmek demek. Kalbini, bakış açılarını, hayatını, davranışlarını, ahlakını, her şeyi sıhhatli hale gelir insanın. Ve böyle bir insan da salihleşir. Böyle bir insan hatta muslihleşir. Yani hem salih hem muslih olmak. Salih olmak, hastalıklardan ari bir sulh adamı, daima yararlı işler ortaya koyan kişi, muslih ise nice etrafını da salihleştiren kişi demek. İşte Kur'an bu anlamda gönüllerdeki hastalıklara şifa olarak Rabbimizin bize gönderdiği bir reçetedir. Ve Rabbimizi zikretmek, istiğfarla başlayan efendim o zikir süreci, Allah'ı hatırlama süreci, o sürecin keyfiyetli olması, nitelikli olması, derinlikli olması, edebine, adabına uygun olması, tazimli olması, büyük bir itina ile yapılıyor olması kalbin sıhhatine kısa zamanda kavuşması için zaruridir muhterem dinleyenlerim. Cenab-ı Hak cümlemizin kalplerini her türlü hastalıktan muhafaza buyursun ve Kur'an'la, zikriyle, zatıyla buluşarak da selim bir kalbe erişmeyi Rabbim hepimize kolay getirsin efendim. Hepimize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.